أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ebu Hureyre Efendimiz bize peygamberimizden bir hayat kuralı iletecek, öğretecek, anlatacak, nakledecek, dinliyoruz, amel etmek üzere. Rabbimizden yardım istiyoruz, denilen gibi olmak ya da negatif özelliklerse o gibi olmamak üzere. İmam Müslim, İmam Malik ve İmam Ahmet bin Hanbel bu sözleri, bu şerefli sözleri, bu hadis-i şerifi kitaplarına almışlar. Sahih-i Müslim'de, Muvatta'da ve Müsned'de yer alan bir hadis. Ebu Hureyre'yi bilmem, tanır mısınız? Duydunuz mu daha önce? Nedense hakkında söz etmek isteyenlerin dillerine dolamaya çalıştıkları sahabelerden biri olmuş. Gerçi hoş, haksız yere kendisi hakkında en fazla haksızlık edilen Allah'tır desem herhalde yerinde olur değil mi? Neler dememişler ki Allah'a? Yani haksız yere ne sözler sarf etmemişler? Anlamaz demişler, işi bitmiş demişler. Dünyayı, evreni, kainatı, semavat ve arzı yaratmış, yaratmış ama yorulmuş, kenara çekilmiş bile dememişler mi? Hatta bütün bunlardan daha öte Allah yok bile diyenler yok mu? Aslında onlar yok değil mi? Hani onlar? Sonunda her şey yok olacak, yine Allah var olacak ama insanlar bunu düşünememişler. Ve neler söylememişler ki? Hatta belki buradan hareketle çok rahat iddia edebilelim. Birileri bizim adımıza, bizim kesinlikle kabul etmediğimiz bir şeylerle ithamımız adına söz söylüyorsa, İftira ediyor, yalan söylüyorsa çok o kadar da kafayı bozup düzeni bozmaya gerek yok. Çünkü demek ki insan fıtratında var böyle şeyler. Yani ya insanlar Allah ve Resulü ile hareket edecekler, onların dediğini dinleyecekler ya da bakmışsınız akla hayale gelmedik nice nice sözler. Gerçi ta Ağat'tan, Semut'tan kalma, Medyen'den, Eykelilerden kalma sözler gibi geliyor bunlar. Hatta Kur'an-ı Kerim der ki bir ara, bilmem hangi sure, hangi ayet şu anda bilemedim. Onu sen bakıver bir zahmet. Etevasav bihim. Yoksa bunlar birbirlerine tavsiye mi ediyorlar? Birbirlerine akıl mı öğretiyorlar diyordum. Yok, yok galiba. Akıl öğretmek değil. Akıl hocaları aynı olunca aynı şeyleri söylüyorlar. Çünkü hani o Adem Atam döneminde, benim ilkim döneminde o sınavı kaybeden Atam'dan dolayı, Adem'den dolayı sınavı kaybetme psikozuna giren, öyle bir hastalığa tutulan iblis var ya, o ve uşakları böyle yollar deniyorlar. Ne yapsınlar? Allah'ı yani kitabını diskalifiye edemediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ahlakını ortadan kaldıramadılar. Kur'an'ı yok etme savaşında hep yenik düştüler, yerle bir oldular. Bari karıştıralım dediler. Çünkü Kur'an belki tekrarla insanların, şeytan ve dostlarının İnsanları yoldan çıkartma konusunda iki aşamalı çalıştıklarını gösteriyor. 1. Yasudduna an sebilillah, Allah'ın yolundan engellemeye çalışmak. Allah'ın yoluna gidenlere engeller, barikatlar kurmak. Hayır öyle değil, bu tarafa gideceksin, çaresizsin, başka çare yok demek. Kapıları kitlemek bile demiyorum. Sanki kapıyı söküp atıp oraya duvar örmek şeklinde her şeye rağmen insanlar gitmesin diye bir şeyler yapmak. Muvaffak olamazlarsa, başarısız duruma düşmüşlerse, yapacakları ikinci kademede veya bu nehai veca, dini eğri büğrü hale getirmek, farklı yani ayrı ve aykırı mecralara sürüklemek, öyle değil şüphelenmen gerekir, bu din böyle olmamalı demek sanki. İşte bu inanç, işte bu yapı, işte bu hareket insanların bazen sahabe değil, hatta peygamberden, İşte az önce dedim, dahası Allah'tan şüphe etmelerini gerektiriyor sanki. İsteyen istediği gibi inansın ama ben Ebu Hureyre Efendime, efendim diye Allah kendisinden razı olsun diye hatırlıyor ve ondan bir söz, yani onun peygamberimizden naklettiği bir sözü size aktarmaya, anlatmaya çalışayım inşallah. Ebu Hureyre Efendimiz. Tabi daha sağken, hayattayken bile hakkında laf edildiğine dair rivayetler görüyoruz. He şuna bak diyorlar ya. Daha 3 senelik Müslüman, evet. Ama peygamberden ne kadar da çok naklediyor filan diye. Yani ne olacakmış ki 13 senelik Müslüman 12'ye göre, 11 senelik Müslüman 10 senelik Müslümana göre daha çok hadis nakledecekmiş. Size göre de öyle mi dersiniz? Yani bu hesaba göre Ebu Bekir Efendimiz tamam ilklerden olunca o dursun. O birinci sırayı, o ikinci sıraya alsın elbette ama yani mesela Hazreti Ömer Efendimiz daha sonra Ali Efendimiz'den daha sonra Osman Efendimiz'den daha sonra Müslüman olunca orada bir karışıklık mı var diyeceksiniz yoksa? Olur mu öyle? Yani Hazreti Ömer, Hazreti Osman kendisinden önce Müslüman olanların, kendisinden önce İslam'la tanışanların önüne geçmek gibi bir yanlışlık mı yaptı diyorsunuz? Olmaz öyle. Çünkü bu bir kapasite, bu bir kabiliyet işidir. Zaten mesela sahabe-i kiram baştan sona Müslüman olduğu günden vefatına kadar irtidat edenleri sahabe saymıyor zaten. Hepsi peygamberle beraber Kur'an'ı dinleyen insanlar idiyken aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı şu dört kişiden öğrenin diye özelleştirdiği insanlar sunuyor bize. Demek ki her konuda herkes aynı olmuyor. Zaten bakın Kur'an-ı Kerim'e her konuda her ölçü bir olmayacağı anlatılıyor sanki. Mesela Musa aleyhisselam Medyen'e gidiyor. Yalın ayak, başı çıplak, belki sırtı çıplak. Ayakları belki günlerce yürümekten aşınmış, belki yara bere içinde olmuş, karnı aç bir ilaç. Ya Rabbi bana ne indirirsen hayır namına ben ona muhtacım deme konumundayken Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarından biri geliyor, babam seni çağırıyor diye. Ve babalarına bir teklifte bulunuyorlar. Baba bunu çoban edinsek çünkü hem kavi hem emindir diyorlar. Yani bir insanın çoban olması için orada aranan şartlar olarak iki kelime öğreniyoruz. Demek ki bir adam eğer çoban olacaksa kavi olacak, bir de emin olacak. Peki çoban olmak için kavi ve emin olmak yetti. Tamam onu öylece anladık. Peki ya çobanlık değilse konu, yani neyse, bir de peygamberliğin güdümünde, peygamberliğin eşliğinde birisi komutan olacaksa, o zaman da bu iki özellik yeter mi? Yani hem güçlü olsun hem de emin olsun, tamam mı? Öyle yetmez belki de diyeceğiz. Çünkü Bakara suresinde de Talut ve Calut kıssası diye bilinen bölümde Talut'un melik olması, reis olması, komutan olması gündemde tutulurken denilir ki Allah onu ilim ve cisim olarak sizden üstün tuttu. Demek ki burada da farklı bir ölçü gerekiyormuş. İsterseniz siz kağıt ile camı mukayese edin. Hangi konuda mı? Hangisi daha dayanıklı diye sorun. Söyleyin bakalım hangisi daha dayanıklı? Kağıt mı cam mı? Olmaz değil mi böyle soru? Bu biraz da laf ebeliği gibi, laf oyunu gibi geliyor değil mi? Çünkü eğer 5. kat 15. kattan yere atmak konusunda eğer bir karşılaştırma, bir değerlendirme yapılacaksa kağıt çok dayanıklı. Hiçbir şey olmaz. Atın isterseniz. Cam paramparça. Peki ya tersine bir kapta su var ve içine cam ve kağıt koyacaksınız. 3 gün, 1 hafta, 1 ay, 1 yıl kalacak. Hangisi dayanıklı? 1 yıl değil bir ömür kalsın. Cama ne olur ki zaten? Ama kağıt çoktan eriyecektir. Kağıtlıktan çıkacaktır. Bilmem ifade edebildim mi? Yani Ebu Hureyre'yi değerlendirirken de insanlar ne oluyor bu adama be? 3 yıl olmuş daha Müslüman olalı bu kadar hadisi nereden buldu da naklediyor diyorlar. Evet, peygamberin nice hayat programını ilgilendiren bize naklettiği hadisleri var Ebu Hureyre Efendimizin ve aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber o dönemde yoktu o biliyoruz ama sahabe birbirinden duyup naklediyorlardı ve sanki kendileri görmüşçesine birbirlerine öylece güveniyorlardı. Mesela Hazreti Ayşe annemiz de o dönemde henüz daha orada olmadığı halde ya da aklı başında duyduğunu nakledecek öğrendiğini bilecek bir çağda olmadığı halde ilk vahiyden söz eden hadisleri biz ondan öğreniyoruz. Hira'da Cebrail'in gelişi, peygamberin ben mi, okuma mı, benim bu işte hiçbir ilgim yok ki demesini biz Hazreti Ayşe annemizden alıyor ve öğreniyoruz. Peki ne anlamı var?